Ayrım 12.
İmzalanmış satış belgesini bir hafta sonra alabilirsiniz. Prens sizi sarayına alır. Ama burada büyük bir pürüz ortaya çıkıyor. O sarayda sizi çok iyi karşılarlar. Benim önümde hiç kimse sesini çıkarmaya aklın ucuna bile getirmez. Zaten prenses mutsuz olduğumu sanıyor. Sizi düşünerek ona pek çok hizmetim geçti. Ama size çok önemli bir pürüzü anımsatmak istiyorum. Prens son derece dindardır. Gene bildiğiniz gibi ne yazık ki evliyim ben. Böylece ayrıntılarla ilgili milyonlarca sıkıntı çıkıyor ortaya. Siz dulsunuz. Bir başkasıyla değiştirmesi gereken çok güzel bir ünvan. İşte bu da üçüncü önerimin konusunu oluşturuyor. Hiç de ayak bağı olmayacak yeni bir koca bulunabilirdi. Ama her şeyden önce çok ileri bir yaşta olması gerekir. Çünkü bir gün onun yerine geçme umudunu ne diye benden esirgeyesiniz? İşte böyle. Bu eşsiz olayı San Severino Taksis Dükü ile sonuçlandırdım. Dük elbette ki müstakbel düşesin adını bilmiyor. Sadece kendisine elçi yapacağını ve babasının sahip olduğu yokluğunun ise kendisini yaratıkların en mutsuzu kıldığı bir büyük nişanı vereceğini biliyor. Bunun dışında Dük hiç de pek sersem değildir. Giysilerini ve perukalarını Paris'ten getirtir. Dük asla danışıklı dövüşme kötülüğünü yapacak bir insan değildir. O onurun bir nişana sahip olmaya bağlı bulunduğuna içtenlikle ciddi olarak inanıyor ve mal varlığından utanıyor. Bir yıl önce bana gelip bu nişanı hak edebilmek için bir hastane kurma önerisinde bulundu. O zaman ben onunla alay etmiştim ama ben kendisine bir evlenme önerdiğim zaman o hiç de benimle alay etmedi. Benim ilk koşulum elbette ki onun asla parmaya ayak basmaması oldu. Kontes, iyi ama bu bana önerdiğiniz şeyin son derece ahlaka aykırı bir şey olduğunu biliyor musunuz dedi. Bizim sarayda ve daha başka 20 tanesinde bütün yapılanlardan daha fazla ahlaka aykırı değil. Kralcı iktidarın şu iyi yanı vardır ki halkın gözünde her şeyi kutsallaştırır. Oysa hiç kimsenin fark etmediği bir gülünçlük nedir ki? Bizim siyasetimiz tam 20 yıl boyunca Jacobenlerden o korkmaya bağlı olacak. Hem de ne korku. Her yıl kendimizi 93'ün arifesinde sanacağız. İnşallah tertiplediğim ziyafetlerde söylediğim cümleleri duyacaksınız. Çok güzeldir. Bu korkuyu bir parçacık azaltabilecek her şey soyluların ve sofuların gözünde son derece ahlaki sayılır. Oysa Parma'da soylu ya da sofu olmayan her şey cezaevindedir ya da oraya girmek üzere çıkarlarını topluyordur. Kesinlikle emin olun ki bu evlilik bizim oralarda ancak ben gözden düştüğüm gün garip görünür. Bu düzenleme hiç kimseye karşı bir düzenbazlık değildir. Bana öyle geliyor ki işin özü de budur. Lütfunu bir meslek ve meta yaptığımız prens onayını vermek için bir tek koşul ileri sürdü. Bu da müstakbel düşesin soylu bir aileden olması. Geçen yıl benim yerim her şeyi hesaplayınca bana 107 bin franga geldi. Gelirim toplam olarak 122 bin franga yükselmek zorundaydı. 20 binini line'a yatırdım. İşte böyle seçin. 1. Harcanacak 122 bin franga dayanan büyük bir yaşam. Bu da Parma'da Milano'nun en azından 400 bin frangı gibidir. Ama orta derecede ve yüzünü sadece kilisede göreceğiniz bir adamın adını size veren bir evlilikle 2. Ya da 15 bin frankla Floransa'da ya da Napoli'de orta halli bir kent soylu yaşamı. Çünkü ben de sizin fikrinizdeyim. Milano'da size fazlasıyla hayran oldular. Kıskançlık bizi orada hırpalar rahatsız ederdi. Belki de sonunda bizi öfkelendirmeyi bile başarırdı. Parma'daki görkemli yaşamın Prens Eugène'in sarayını görmüş olan sizin gözlerinize bile birkaç yenilik kırıntısı getireceğini umarım. Bunu reddetmeden önce orasını biraz tanımak akıllıca bir iş olur. Sizin kararınızı etkilemeye çalıştığımı sanmayın sakın. Bana gelince ben kesin kararımı vermiş bulunuyorum. Tek başıma o görkemli, debdebeli yaşamı sürdürmektense sizinle bir dördüncü katta yaşamayı yeğlerim. Bu garip evlilik olasılığı iki sevgili arasında her gün tartışıldı. Kontes Scala'daki baloda San Severino Taksis Dükü'nü gördü. Adam kendisine pek tutarlı göründü. Son konuşmalarından birinde Mosca önerisini şöyle özetlemişti. Ömrümüzün geri kalan bölümünü neşeli bir biçimde geçirmek ve vaktinden önce yaşlanmak istemiyorsak kesin bir karara varmamız gerek. Prens onayını verdi. San Severino kötüden çok iyi bir insandır. Parma'nın en güzel sarayıyla sınırsız bir servetin sahibidir. 68 yaşında ve büyük nişana çılgıncasına tutkun. Ama yaşamını büyük bir leke berbat ediyor. Vaktiyle 10 bin frank verip Cenova'nın yaptırdığı bir Napolyon büstü satın almıştı. Eğer siz imdadına yetişmezseniz onu öldürecek ikinci günahı da bizim ülkenin bir delisi ama bereket versin ki gıyabında ölüme mahkum ettiğimiz az buçuk deha sahibi bir adama Ferrante Palla'ya 25 Napolyon altını borç vermiş olmak. Bu Ferrante yaşamı boyunca hiçbir şeyin erişemeyeceği 200 dize yazdı. Onları size okurum. Dante kadar güzeldir. Prens San Severino dükünü nokta nokta sarayına gönderiyor. Yola çıkacağı gün sizinle evlenecek. Bir elçilik görevi olarak adlandıracağı yolculuğun ikinci yılında da onsuz yaşayamadığı nokta nokta nişanını alacak. Onda hiç de sevimsiz olmayan bir ağabeyi bulacaksınız. İstediğim bütün kağıtları önceden imzalayacak. Zaten de onu çok az ya da hiç görmeyeceksiniz. Nasıl işinize gelirse artık. Aslında kendisi de vergi kesenekçisi büyük babasıyla sözüm ona liberalliğin onu pek rahatsız ettiği Parma'da hiç görünmemeyi yeğliyor. Bizim cellat Rassi, dükün Ozan Ferrante Palla aracılığıyla gizlice konstitüsyonele abone olduğunu ileri sürüyor. İşte bu iftira prensin onayına uzun zaman ciddi bir engel oluşturdu. Kendisine anlatılan öykünün en küçük ayrıntılarını büyük sadakatle izleyen tarihçi neden suçlu olacakmış? Kendisini ne yazık ki paylaşmadığı tutkulara kapılan kişiler son derece ahlaka aykırı eylemlere kalkışmışlarsa kabahat onun mu? Şurası bir gerçektir ki bütün öbürlerinden sonra sağ kalan tek tutkunun boş gurur aracı para olan bir ülkede artık bu tür şeyler yapılmıyor. Buraya kadar anlatılan olaylardan 3 ay sonra San Severino taksis düşesi sevimliliğiyle, cana yakınlığı ve zekasının soylu dinginliğiyle Parma Sarayı'nı hayretler içinde bırakıyordu. Evi hiç tartışmasız kentin en sevimlisi oldu. Moska Kontu da efendisine bunu söz vermişti. Ülkenin en önemli iki hanımı tarafından tanıtıldığı 4. Ranus Ernest ile eşi prenses, düşesi pek kibar biçimde karşıladılar. Düşes sevdiği erkeğin yazgısını elinde tutan prensi pek merak ediyordu. Onun hoşuna gitmek istedi, bunda fazlasıyla da başarılı oldu. Düşes karşısında uzun boylu ama biraz kalın bir erkek buldu. Saçları, bıyıkları, koskocaman yan sakalları sarayın dal tavuklarına göre sarının güzel bir rengindeydi. Başka yerde olsa bunlar soluk renkleriyle o iğrenç sarı sözcüğüne neden olurlardı. Kocaman bir suratın ortasında hemen hemen kadınsı minicik bir burun azıcık yükseliyordu. Ama düşes bütün bu çirkinlik nedenlerini fark etmek için prensin yüz çizgilerini teker teker gözden geçirmek gerektiğini gördü. Sonuçta prenste akıllı ve sert mizaçlı bir insan hali vardı. Prensin tavrı, duruş biçimi hiç de azametten yoksun değildi ama çoğu zaman muhatabında zorla saygı uyandırmak istiyordu. O zaman da kendisi ne yapacağını bilemiyor ve hemen hemen aralıksız olarak bir bacağından öbürüne sallanıp duruyordu. Zaten 4. Ernest'in içe işleyen ve sözünü geçiren bir bakışı vardı. Kollarının hareketlerinde soyluluk vardı. Sözleri hem ölçülü hem de özlüydü. Moska Kontu prensin görüşmeleri kabul ettiği büyük çalışma odasında 14. Louis'nin ayakta bir portresiyle Floransalı Scagliola'nın çok güzel bir masası bulunduğunu düşesi haber vermişti. O da öykünmeyi çok çarpıcı buldu. Hiç kuşku yok ki prens 14. Louis'nin bakışını ve soylu konuşmasını arıyordu ve kendine 2. Joseph havaları verecek biçimde de Scagliola'nın masasına dayanıyordu. Prens düşesi söylediği ilk sözcüklerden sonra hemen oturdu. Böylece de düşesin konumuna ayrılan tabureyi kullanmasına fırsat vermiş oldu. Bu sarayda düşesler, prensesler, İspanya soylularının eşleri kendiliklerinden otururlar. Öbür kadınlar prensin ya da prensesin kendilerine oturmalarını söylemelerini beklerler. Sınıflar arasındaki ayrımı iyice belirtmek için de bu yüce kişiler düşes olmayan hanımları oturmaya davet etmeden önce kısa bir süre geçmesine her zaman büyük özen gösterirler. Düşes prensteki 14. Louis'ye öykünmenin kimi zaman biraz fazlaca abartılmış olduğunu fark etti. Söz gelimi başını devirerek iyilikle gülümseyiş biçiminde olduğu gibi. 4. Ernest Paris'ten gelmiş son moda bir frak giyerdi. Ona o nefret ettiği kentten her ay bir frank, bir redingot, bir şapka gönderiyorlardı. Ama düşesin huzura kabul edildiği gün garip bir giysi karışımıyla kırmızı bir külot, ipek çoraplar, modellerini 2. Joseph'in portrelerinde bulabileceğimiz pek kapalı ayakkabılar giymişti. Bayan San Severino'yu büyük bir zarafetle kabul etti. Ona esprili ve ince sözler söyledi. Ama düşes bu iyi kabulde hiçbir aşırılığın bulunmadığını çok iyi fark etti. Görüşmeden dönüşte Moska Kontu düşese, ''Neden biliyor musunuz?'' dedi. ''Milano Parma'dan daha büyük ve daha güzel bir kenttir de ondan. Beklediğim gibi ve bana ümit verdiği biçimde sizi karşılarsa, başkentten gelen çok güzel bir kadının zarafeti karşısında kendinden geçen bir taşralı havasına bürünmekten çekinmiştir. Bir de hiç kuşkusuz size söylemeye cesaret edemediğim bir özelliğe canı sıkılmıştır. Prens sarayında güzellik alanında sizinle boy ölçüşebilecek hiçbir kadın göremiyor.'' Dün akşamki dinlenme sırasında benden çok iyilik görmüş olan birinci oda uşağı Prenis'le yaptığı konuşmanın tek konusu işte buydu. Saray teşrifatında küçük bir devrim yapılacak gibi geliyor bana. Bu sarayda benim en büyük düşmanım General Fabio Conte adı verilen bir sersemdir. Gözünüzün önüne ömründe belki bir tek gün savaşa giden, bu nedenle de Büyük Frederick'in kılık kıyafetine, davranışına öykünen bir kaçık getirin. Üstelik General Lafayette'in soylu nezaketine öykünmeye özen gösteriyor. Bunun da nedeni burada Liberal Parti'nin, Tanrı bilir ya ne biçim liberal olduklarını, şefi olmasıdır. Düşes, ben bu Fabio Conte'yi tanıyorum dedi. Onu Como yakınlarında görmüştüm, jandarmalarla kavga ediyordu. Bunun üzerine belki okurun anımsadığı o küçük olayı anlattı. Hanımefendi, bir gün olur da aklınız bizim teşrifatımızın derinliklerine ererse, genç kızların ancak evlendikten sonra sarayda göründüklerini öğrenirsiniz. Eh işte, prensin Parma kentinin bütün öteki kentler karşısındaki üstünlüğü konusunda öylesine ateşli bir yurtseverlik anlayışı vardır ki, şu bizim Lafayette'in kızı Lelia Conti'nin kendisine tanıştırması için bir çare bulacağına bahse girerim. Gerçekten de çok sevimli bir kız, bir hafta öncesine kadar da prensin en güzel insanı olarak kabul ediliyordu. Kont Mosca daha sonra şöyle sürdürdü. Bilmem hükümdarın düşmanlarının onun hakkında yayınladıkları iğrenç şeyler Grianta'ya kadar geldi mi? Onu bir canavar, insan yiyen bir dev yaptılar. İşin aslı şu ki, 4. Ernest birçok iyi, küçük erdemlere sahipti. Şunu da ekleyebiliriz. Eğer Aşil gibi yara almaz bir kimse olsaydı, mutlakiyetçi kralların modeli olmayı sürdürürdü. Ne var ki 4. Ernest bir can sıkıntısı, öfke, biraz da Versailles'in yanında bir çiftlikte sakin sakin, küstahça yaşadığı bilmem hangi Fronde kahramanının kafasını Fronde olayından tam 50 yıl sonra kestiren 14. Louis'e öykünmek için bir gün iki liberali astırdı. Dediklerine bakılırsa bu sakınımsız kişiler prensi çekiştirmek ve Parma'yı veba salgını uğratması ve kendilerini zorbadan kurtarması için Tanrı'ya yana yakıla dualar etmek amacıyla belirli günlerde toplanıyorlarmış. Zorba sözcüğünü kullandıkları kanıtlandı. Rassi buna komplo kurmak adını verdi. Adamları ölüme mahkum ettirdi. İşlerinden birinin L.Kont'unun idamı pek tüyler ürpertici oldu. Bunlar benden önce olmuştur. Sonra da Kont sesini alçaltarak şunları ekledi. O uğursuz andan beri prens bir erkeğe hiç yakışmayan korku nöbetlerine uğruyor. Ne var ki bunlar yararlandığım nimetlerin tek kaynağını oluşturuyor. Bu son derece büyük korku olmasa sersemlerin pek bol olduğu bu sarayda bana gösterilen saygı çok katı ve çok buruk olurdu. Prensin yatmadan önce dairesindeki yatakların altına baktığına, iyi bir güvenlik kuvvetine sahip olabilmek için Milano'da 4 milyonluk değeri olan 1 milyon frank harcadığına inanır mıydınız? İşte karşınızda da o korkunç polisin şefini görüyorsunuz Sayın Düşes. Polis yoluyla, yani bu korku yüzünden hem savaş ve maliye bakanı oldum. Görevlerimin içinde güvenlik de bulunduğundan, yani İçişleri Bakanı sözde şefim olduğundan, bu bakanlığı Zurla Contarini kontuna verdirdim. Günde 80 mektup yazmaktan zevk duyan, kendisine iş dayanmayan sersemin biridir. Bunlardan birini daha bu sabah aldım. Zurla Contarini kontu bunun üzerine kendi eliyle No 20715 zevkine ermiş. Sanseverina düşesi hüzünlü Parma prensi Clara Paulina'ya tanıştırıldı. Prenses kocasının bir metresi, oldukça güzel bir kadın, bay bir markizi olduğu için kendini dünyanın en mutsuz kadını sanıyordu. Bu durum onu belki de en can sıkıcı kadın haline getirmişti. Düşes karşısında çok uzun boylu, çok sıska, 36 yaşında bile olmayan ama 50'sinde görünen bir kadın buldu. Prenses kendisini bırakmamış olsaydı, pek iyi görmeyen koskocaman yüz yuvarlak gözlerinin biraz çirkinleştirmesine karşın düzgün ve soylu yüzü güzel sayılabilirdi. Düşesi öyle belirli bir çekingenlikle kabul etti ki, Mosca Kontu'nun düşmanı birkaç saraylı prensesin tanıştırılan kadına, düşesin de hükümdar karısına benzediğini söyleme cüretinde bulundular. Hayretler içinde kalan ve hemen hemen ne yapacağını bilemeyen düşes, prensesin takındığı konumun daha aşağısında bir yere yerleşmek için ne söyleyeceğini, hangi sözcükleri kullanacağını adeta bilemedi. Aslında hiç de zekadan yoksun olmayan zavallı prensese biraz soğukkanlılık verebilmek amacıyla düşes bitki bilim konusunda uzun bir konuşmaya girip bunu sürdürmekten başka çıkar yol bulamadı. Prenses bu konuda gerçekten çok bilgiliydi. Bir yığın tropikal bitkinin bulunduğu çok güzel seraları vardı. Düşes sadece sıkıntıdan kurtulmaya çalışırken Prenses Clara Paulina'yı ebediyen fethetti. Görüşmenin başlangıcında prenses çekingen ve şaşkın bir haldeyken sonlara doğru öyle bir rahatladı ki bütün teşrifat kurallarının tersine bu ilk görüşme bir saat bir çeyrekten fazla sürdü. Ertesi gün Düşes egzotik bitkiler satın aldı ve büyük bir bitki bilim meraklısı olmaya yöneldi. Prenses bütün ömrünü saygıdeğer rahip Landriani ile birlikte geçiriyordu. Parma başpiskoposu olan rahip bilgili hatta zeki bir insandı. Son derecede dürüst ve namusluydu. Nedimelerinin ve iki de refakatçisi hanımı çevrelediği prensesin koltuğunun karşısındaki al kadife sandalyesine, orası onun konumunun hakkıydı, oturduğu zaman piskopos garip bir görünüm sergiliyordu. Uzun, ak saçlı, yaşlı rahip, hani deyim yerindeyse prensesten daha da çekingendi. Birbirlerini her gün görüyorlardı. Bütün görüşmeler kocaman bir çeyrek saatlik derin sessizlikle başlıyordu. O kadar ki refakatçi hanımlardan biri, Alvizi Kontesi bir çeşit gözde haline gelmişti. Çünkü onları konuşmaya yüreklendirmek ve yoğun sessizliği dağıtma sanatına sahipti. Düşes tanıştırılmalarının akışını tamamlamak için Veliaht Prens tarafından da kabul edildi. Prens babasından daha uzun boylu, annesinden daha da çekingen bir yaratıktı. Maden biliminde pek uzmandı ve henüz 16 yaşındaydı. Düşes'in içeri girdiğini görünce kıpkırmızı kesildi. Ne yapacağını o kadar şaşırdı ki bu güzel hanıma söyleyecek tek sözcük bulamadı bir türlü. Prens çok yakışıklı bir erkekti ve ömrünü elinde çekişle ormanlarda geçiriyordu. Tam Düşes bu suskun görüşmeye son vermek için ayağa kalktığı anda Veliaht Prens, ''Aman Tanrım, ne kadar güzelsiniz hanımefendi!'' diye haykırdı. Bunu da tanıştırılan hanım hiç de zevksiz bulmadı. 25 yaşında genç bir kadın olan Balbi Markizi, San Severino Düşesi'nin Parma'ya gelişinden 2-3 yıl önce güzel İtalyan tipinin en mükemmel bir örneği olarak kabul edilebilirdi. Şimdi bile dünyanın hala en güzel gözleriyle en sevimli minicik yüzüne sahipti. Ne var ki yakından bakınca derisi Markizi genç bir yaşlı kadın gibi gösteren sayısız incecik kırışıklarla doluydu. Uzaktan söz gelimi tiyatrodaki lojasında görülünce Markiz hala çok güzel bir kadındı. Parterdekiler prensin pek zevk sahibi olduğunu düşünüyorlardı. Prens bütün akşamlarını Balbi Markizi'nin yanında geçiriyordu ama çoğu zaman ağzını açmadan oturuyordu. Prensin içine gömüldüğü can sıkıntısını gördükçe zavallı kadın görülmemiş bir sıskalığa düşmüştü. Gözü sınırsız bir kurnazlıktaydı. Her zaman da alaylı kötü kötü gülümserdi. Dünyanın en güzel dişlerine sahipti ve yerli yersiz hiç anlamı yokken kurnaz bir gülümsemeyle gözlerinin söylediğinden tamamıyla başka bir şey anlatmak isterdi. Moska Kontu onun yüzüne onca kırışığı verenin bu sürekli gülümsemeler olduğunu söylerdi. Balbi Markize her işe burnunu sokardı. Markiz bir armağan almadan, Parma'da bu işler için kullanılan namuslu sözcüktü bu, devlet 1000 franklık bir pazarlığa bile girişemezdi. Halk arasında dolaşan söylentilere bakılırsa Balbi Markize İngiltere'ye 6 milyon frank yatırmıştı ama gerçekte bütün varlığı ancak 1,5 milyar kadardı. Moska Kontu onun kurnaz oyunlarından kurtulmak ve onu kendine bağımlı hale getirmek için Maliye Bakanı oldu. Markiz'in tek tutkusu iğrenç bir cimriliğe dönüşen korkuydu. Arada sırada prense hasır üstünde öleceğim derdi. O da bu sözlere pek sinirlenirdi. San Severino Düşesi Balbi Markizi'nin sarayının altın yaldızlarla parıl parıl parlayan bekleme salonunun değerli mermerden bir masanın üzerine akan bir tek mumla aydınlandığını, salonunun kapılarının uşakların parmaklarıyla kapkara kesildiğini fark etmişti. Düşes Moska Kontu'na sanki benden 50 frank ihsan bekliyormuş gibi karşıladı beni dedi. Düşes'in başarılarının akışı sarayın en becerikli kadını Moska Kontu'nunkine karşıt partinin başında bulunan sapına kadar entrikacı ünlü Raversi Markizi'nin kendisine yaptığı kabul töreniyle bir parça yarıda kaldı. Raversi Markizi Kontu devirmek istiyordu. San Severino Dükü'nün yeğeni olduğundan bu istek birkaç aydan beri daha da artmıştı. Yeni Düşes'in sevimliliklerinin kalıtı küçültebileceğinden korkuyordu. Moska Kontu yakın arkadaşlarına Raversi öyle küçümsenecek kadın değildir diyordu. Onun her şeyi yapma yeteneğinde olduğuna o kadar inanmışımdır ki karımdan sadece Raversi'nin dostlarından biri olan Bentivoglio Şövalyesi'nin metresi olmakta ayak dirediği için ayrıldım. Daha sabahtan takındığı elmaslarla ve yanaklarına buladığı allıkla dikkatleri çeken bu kapkara saçlı erkeksi kadın daha başlangıçta Düşes'in düşmanı kesilmişti. Onu evine kabul ederken de savaşı başlatmayı bir görev bildi. San Severino Dükü, Nokta noktadan yazdığı mektuplarla elçiliğinden, özellikle de büyük nişan umudundan o kadar mutlu görünüyordu ki, ailesi servetinin bir bölümünü küçük armağanlara boğduğu karısına bırakmasından korkuyordu. Pek çirkin olmasına karşın Raversi Markizi'nin Baldi Conte adında bir aşığı vardı. Bu adam sarayın en yakışıklı erkeğiydi. Raversi Markizi genel olarak her tuttuğunu koparır, her işte başarı sağlardı. Düşesin evindeki yaşam pek debdebeliydi. San Severino Sarayı her zaman Parma kentinin en görkemlilerinden biri olmuştu. Dük de elçiliği ve gelecekteki büyük nişan dolayısıyla sarayı güzelleştirmek için pek büyük paralar harcıyordu. Düşes onarımları yönetiyordu. Kont iyi tahmin etmişti. Tanıtılmasından kısa bir süre sonra genç Kle ile Conti saraya geldi. Onu gelirli rahibe yapmışlardı. Bu kayırmanın Kont'un saygınlığına gölge düşürür gibi görünmesini önlemek amacıyla Düşes Sarayı'nın bahçesinin açılışını yapma bahanesiyle bir şölen verdi. Ve o zarafet dolu davranışıyla da Como Gölü'ndeki küçük arkadaşım adını verdiği Clelia'yı Suare'nin kraliçesi yaptı. Genç kızın adının ilk harfleri sanki rastlantıymış gibi görünen başlıca yerlerde bulunuyordu. Genç Clelia bir parça düşünceli olmasına karşın göl yakındaki küçük serüveninden ve büyük minnettarlığından söz ederken pek sevimliydi. Çok sofu olduğunu, yalnızlığı çok sevdiğini söylüyorlardı. Kont, bahse girerim ki babasından utanacak kadar akıllıdır diyordu. Düşes o genç kızı canlı gönülden arkadaş edindi. Ona karşı bir yakınlık hissediyordu. Kıskanç görünmek istemiyordu. Clelia'yı bütün eğlence toplantılarına katıyordu. Kısacası yöntemi hedefinde kontun bulunduğu bütün kinleri azaltmaya çalışmaktı. Düşes'in her işi yolunda gidiyordu. Her zaman bir fırtına çıkması beklenen bu saray yaşamı onu eğlendiriyordu. Yeniden yaşamaya bakıyormuş gibi geliyordu ona. Sözcüğün tam anlamıyla mutluluktan deliye dönen konta sevgiyle bağlıydı. Bu sevimli durum sadece kendi yükselme çıkarlarını ilgilendiren her şeye karşı konta kusursuz bir soğukkanlılık kazandırmıştı. Böylece düşesin gelişinden yaklaşık 2 ay sonra başbakanlık mührüyle onurlarını elde etti. Bunlar da hükümdarın kendisine gösterilen saygıya pek yaklaşır. Kont efendisini istediği gibi etkileyebilirdi. Parma'da bunun herkesi şaşırtan bir kanıtını gördüler. Güneydoğu'da kentten 10 dakika ötede İtalya'da pek namlı olan şu ünlü kale yükselir. Bunun 180 ayak yüksekliğindeki kalın kulesi çok uzaklardan görünür. Roma'da 3. Pol'ün torunları Faniseler tarafından 14. yüzyılın başlarında inşa ettirilen Adrianus'un mozolesinin bir örneği olarak yaptırılan bu kule o kadar kalındır ki ta tepesinde bulunan sahanlığa kale müdürü için bir sarayla Farnese Kulesi adı verilen yeni bir cezaevi kurabildiler. 2. Rones Ernest'ın üvey annesinin pek sevgili aşığı olan büyük oğlunun onuruna yaptırılan bu cezaevi ülkede güzel ve eşsiz olarak kabul edilir. Düşes onu görme merakına kapıldı. Orayı gezdiği gün Parma'da dayanılmaz bir sıcak vardı. Yukarıda o yüksek yerde biraz esinti bulunca o kadar sevindi ki orada birkaç saat kaldı. Hemen koşup ona Farnese Kulesi'nin salonlarını açtılar. Düşes kalın kulenin gezinti yerinde tutuklu zavallı bir liberalle karşılaştı. Adamcağız oraya 3 günde bir kendisine verilen yarım saatlik gezintiden yararlanmaya gelmişti. Yeniden Parma'ya indiğinde kralcı bir sarayda zorunlu olan ağız sıkılığına henüz ulaşamadığından Düşes kendisine bütün öyküsünü anlatan o adamdan söz etti. Raversi Markizi'nin partisi Düşes'in bu sözlerini hiç vakit yitirmeden ve prensi şaşırtacağını yürekten umut ederek sağda solda durmadan yineledi. Gerçekten de 4. Rones sık sık asıl önemli olanın bellekleri etkilemek olduğunu yinelerdi. Her zaman büyük bir sözcüktür derdi. İtalya'da da başka yerde olduğundan daha korkunçtur bu. Böylece ömründe hiç kimseyi bağışlamamıştı.